Ayrım 9.
Sulfata. Bulunduğum kasabanın hemen arkasındaki ormanlık bir dağa çıktım. Önce fundalıklar, sonra çamlar arasında uzun uzun, hedefsiz ve maksatsız dolaştım. Dağın en yüksek yerinde saatlerce kalıp, güzel işlenmiş, çiçekli bir bahçe gibi önümde uzanan ovaya, dağın eteğinde siyah kiremitli damları, beyaz minareleri, kırmızı tuğladan uzun fabrika bacalarıyla kabartma gibi duran kasabaya, gümüşün yapraklı kavak ağaçları arasında kaybolan köylere ve güneşin altında mor bir sise gömülen karşı dağlara baktım. Bir türlü buradan ayrılmak istemiyordum. Fakat sabahtan beri gezip dolaştığım yerlerde su bulamamış, adam akıllı yanmaya başlamıştım. Dudaklarım kuruyup çatlıyor, dilim yapışkan bir hal alıyordu. Dağın yollarını bilmeden rastgele yürüdüğüm için belki buz gibi bir pınarın 5-10 adım yanından geçiyor fark etmiyordum. Mümkün olduğu kadar çabuk ovaya varıp kana kana su içmek arzusuyla daha kısa olduğunu göz kararıyla kestirdiğim bir taraftan acele acele inmeye koyuldum. Fakat ben hızlandıkça ayağımın altındaki sararmış çam pürleri kayıyor, eğreti duran toprak parçaları, taşlar, kozalaklar yuvarlanıyor, düşmemek için çabalanırken susuzluğum büsbütün artıyordu. Bir aralık yolu da kaybettim. İki yamacın arasındaki bir boğazda, fundalıklar arasında sıkışıp kaldım. Yabani zeytinler, ardıçlar, mazılar ve daha birçok dikenli dikensiz çalılar arasından kendime zorla bir yol açmaya çalıştım. Pek güç ilerleyebiliyor ve çok yoruluyordum. Elbisem her adımda bir yere takılıyor, şapkam düşüyor, gerilip gerilip kurtulan bir dal suratıma çarpıyor ve gözlüğümü alıp gidiyordu. Çalılar boyumu açtıkları için ne tarafa gittiğimi bilmeden ilerliyordum. Yaprakların arasından baktıkça iki yanında dimdik iki sırt, önümde ve arkamda fundalıklar görüyor, bu geceyi burada susuz nasıl geçireceğimi düşünmeye başlıyordum. Bir hali daha çabalayıp bir parça daha ilerleyince 300-400 adım ileride kazılmış bir toprak parçasıyla zeytin dikmeleri gördüm. Orada ya bir insan yahut hiç değilse bir yol bulunacaktı. Aşılanıp tımar edilen ve altı çapalanan bu zeytin fidanları tabiatın bu dokunulmamış yerlerine bir insan elinin uzandığını gösteriyordu. Körpe dikmeler susuz yetişmeyeceğine göre yakınlarda içecek bir şeyler de olmalıydı. Vücudum gerildi. Bütün gayretimle o tarafa atıldım. Ayaklarımın altında ve iki yanımda dallar hışırtılar çıkararak kırılıyor, dikenler eteğimden çekiyor, çalılar yüzümü tırmalıyor fakat hiçbir şey beni yolumdan alıkoyamıyordu. Bir saat kadar sonra zeytin fidanlarının bulunduğu kazılmış yere çıktığım zaman ellerim kanamış, yüzüm sıyrılmış, her tarafım tere gömülmüştü. Yüzümden çıkan duman gözlüğümün camlarını buğulandırdığı için bir şey görmüyor, iri tezekli toprakta tökezleyerek yürüyordum. Dinlenmeden yoluma devam edemeyeceğimi anladım. Rastgele bir yere oturup gözlerimi kapadım. Biraz dinlendikten sonra gözlerimi açınca etrafıma bakındım. Boğaz burada genişlemiş, açılmıştı. İleride ağaçsız bir bayırda, yeni biçilmiş bir tarlayla, bunun aşağı tarafında, çukurda, mısır ekili küçük bir bahçe, yanında bir kuyu, biraz ötede kerpiç bir kulübe vardı. Birdenbire susuzluğumu hatırladım. Yerimden fırlayıp koştum. Kuyunun başına gelince dört yanıma bakınarak birinin görünmesini bekledim. Kimsecikler yoktu. Kulübeye doğru yürüyerek, "Hemşerim, kimse yok mu?" diye bağırdım. Cevap veren olmadı. Üstüne dağlar örtülüp toprak atılmış kerpiç kulübenin kapısı aralıktı. Başımı uzatıp baktım. Bir köşede dürülmüş küçük bir yatak, ocağın kenarında birkaç toprak kap vardı. Etrafta kimseler görünmüyordu. Tekrar kuyunun başına geldim. Bir kova su çektim ve yarısına kadar içtim. Sonra oraları dolaştım. Bahçecikte mısır fidanlarının arasında tek tük bostan kökleri, birer sıra sarılmış birkaç fasulye vardı. Herhalde buranın sahipleri yakın bir yere gitmiş olacaklar diye düşündüm. Bahçede ve kulübede uzun zamandan beri bırakılmış bir hal yoktu. Fakat bir taraftan da insanın gözü apacık bir bozulmayla karşılaşıyordu. Mısırların altı günlerden beri sulanmamış, yapraklar sararmaya yüz tutmuştu. Adam akıllı kemale geldiği görülen bostanlar ve fasulyeler toplanmamıştı. Kulübedeki ocak haftalardır yakılmamışa benziyordu. Kapının toprak eşiğine oturup biraz dinlenmek istedim. Güneş epeyden beri arkadaki bayırın arkasına girmiş, karşıdaki sırtların eteklerinden tepesine doğru yükselmeye başlamıştı. Boğazın benim geldiğim tarafından doğru çam kokulu bir rüzgar esiyordu. Biraz ileride biçilmiş tarlada cırcır böcekleri ötüyor, çekirgeler sıçrıyordu. Boğazın alt ucunda ancak küçük bir parçası görünen ova, yandan vuran güneşin ışıkları altında parlıyor, ağaçlar arasında uzayıp giden yollardan köylerine dönenlerin kaldırdığı toz bulutları dalga dalga yükselip ovaya sisli bir sabah manzarası veriyordu. Bu sırada gözlerim boğazın alt başından ova tarafından bulunduğum yere doğru ağır ağır gelen bir şeye takıldı. Biraz yaklaşınca bunun sırtında ağır bir yük bulunan biri olduğunu fark ettim. Herhalde bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerin sahibi olacaktı. Yerimden kalkarak o tarafa doğru yürüdüm. Ne biçim bir insan olduğunu ve benim burada bulunuşumu nasıl karşılayacağını bilmediğim için ona yolda rastlamak istemiştim. Çalılar arasındaki patikada bir müddet gözümden kayboldu. Birkaç yüz adım yürüdükten sonra yavaşladım. Buralarda karşılaşacağımızı kestiriyordum. Fakat uzun zaman yürüdüğüm halde kimseye rastlayamadım. Ovaya iyice yaklaşmıştım ki yolun kenarında bir karaltı gördüm. Akşam iyice çökmüştü. Bir şeyler seçemiyordum. Daha yaklaştım. O zaman yerde birinin yattığını, başka birinin de onun başı ucunda diz çöküp oturmuş olduğunu gördüm. "Merhaba hemşerim," diye seslendim. Genç fakat karanlık bir ses mırıldanır gibi cevap verdi. "Merhaba." Yanına sokulduğum zaman yerde yatanın bir kadın olduğunu anladım. Yamalı bir pazen şalvardan çıplak ayakları fırlıyordu. Delikanlıya sordum. "Hasta mı var?" "Öyle." Bir zaman sustum. Sonra ben de yakına çömeldim. "Şu yukarıdaki bahçeyle dikmeler senin mi?"
"Benim."
"Dikmelere iyi bakmışsın maşallah. Bir iki seneye kadar zeytin verir."
Dudaklarını büktü. 5-6 sene daha ister."
Yüzünün sesinden daha genç olduğunu görüp şaştım. Hiç de 17-18'den yukarı göstermiyordu. Kadın işaret ederek, "Kardeşin mi?" dedim. Başını salladı.
"Yok, ailem."
Gülmeye çalışarak, "Peki erken evlenmişsin," dedim.
"Öyle oldu."
"Hastalığı ne?"
"Sıtma."
"Sulfata veriyor musun?"
"Bırak efendi, Allah'ını seversen. Sulfata nerede?"
"Sıtma mücadelesine gitmedin mi?"
"Oradan geliyoruz."
"Ne dediler?"
"Bir şeysi yok," dediler.
"Deme canım."
"Öyle dediler."
Deminden beri her sözüme kısa kısa cevaplar veren ve sanki her cevaptan sonra benim hemen kalkıp yoluma gitmemi bekleyen delikanlı birdenbire içini dökmek isteğini duymuş gibi yüzüme baktı. Yanı başında, toprağın üstünde, yan üstü yatıp yaman bir nöbetle tir tir titreyen kadını gösterdi.
"Şunun haline bak efendi," dedi. "Allah'tan korkmadan bir şeysi yok," deyip saldılar.
Olduğum yerde doğrulup hastaya bir göz attım. Ona bir kadın demek de tuhaftı. Hummanın tesiriyle büzülen vücudu mini mini görünüyordu. Alacakaranlıkta terden parlayan yüzü de pek çocuktu. Delikanlıya döndüm.
"Sen meramını anlatamamışsın herhalde oğlum," dedim.
"Meram anlamayanı nasıl anlatırsın beyim?" diye yüzüme baktı. Sonra gözlerini önüne çevirerek devam etti. "Bak başından anlatayım. Hilafım varsa yerimden sağ kalkmayayım. Ali'ye sıtmayı bizim köyde almış. Ben askerdeydim. Gelince öğrendim."
Sözünü kestim.
"Kaç yaşındasın?"
2 sene evvel askerden döndüm."
"Ne zamandan beri evlisin?"
"Kuram çıkmadan 3 ay evvel Ali'ye bana kaçtıydı. Yaşı küçük diye kasabada nikah etmediler. Babası laf dinlemez bir koca yörüktü. Kızını ovalıya vermek istemedi. Allah razı olsun, bizim köyün imamı duamızı okuyuverdi de bizi birleştirdi. Gel gelelim, ben askerdeyken bizim peder kızcağızı etmediği hakaret kovmamış."
"Kocan askerde, ben sana bakamam. Git kendi baban baksın, kızılbaş dölü," demiş. Kız ortada kalıvermiş. Komşuların yanında çalışmış, oraya çifte gitmiş. Şükür Allah'a çocuğu yoktu. Ben tezkereyi alıp gelince babamla zorlu kavga ettim. "Malın da tarlan da senin olsun. Neyin varsa kızlarınla eloğlu damatların alsın. Ben gayrı senin ocağını tüttüremem," dedim.
Rahmetli anamdan kalan bir tek tarlayı sattı.
"Gel kız Ali'ye, kısmetimizi dağda taşta arayalım," dedim. Aldım karıyı, buraya geldim. Tarının parası bizi 1 sene idare etti. Burada çalıları söktüm, ikimiz yüklendik, kasabada sattık. Kalın odunlarla kümür yaktık. Daha çok para etti. Açılan yerlere ekin ektik, ekmeğimiz çıktı. 4 el bir olunca ne olmaz ki? Çalıları kökledik, deli zeytinlere aşı vurduk. Kuyu açıp dikmelerimizi suladık. Kerpiç kesip bir odacık kurduk. Kimseye de muhtaçlık etmedik. O yandan geliyorsun, görmüşsündür. Bahçe yapıp yeşillik bile ektik. Geçen yıl kasabada devlet nikahı kıydırdık. Bu yıl da 2 keçiyle 5-10 yumurtlar tavuk alacaktık. Ama Aliye'nin sıtması tepti. Dedim ya, ben askerdeyken bizim köyde almış. Onlar obalıdır. Dağlık yerde sıtma olmaz ama bizim köy sulak yer. Bu meret de öyle yerlerden hoşlanırmış. Tam orak zamanıydı. Yağmur bastırır filan demedim. Hemen alıp kasabaya indirdim. Sıtma mücadelesine götürdüm. Ne de olsa askerlik ettik. Bu yolları biliriz. Doktor tüy bozuk biri olandı. Kaytan bıyık bırakmış, kocaman bir gözlük takmıştı. Yüzümüze bile bakmadı. Ak gömlekli bir hademeye, "Al şunun kanını," dedi. "Bizi de 2 gün sonra gelin," diye savdı. İki gün sonra Ali'yi yalnız gönderdim. Ben ekini biçiyordum. Doktor kıza senin kanına baktık, bir şeyin yok demiş. Kız aman derim, doktor bak şu halime, benzinde kan kalmadı. Ben bu derdi eskiden de çektim, kurban olayım azıcık sulfata ver deyince yüzüne bağırıvermiş. Senin hastalığın sıtma değil dedik ya demiş. Başka derdin varsa git belediye doktoruna. Aliye belediye doktoruna gitmiş. Adam kadının yüzüne bir bakınca, kızım ne buraya geldin? Senin sıtman var, mücadeleye git diye salmış. Aliye döndü geldi ama perişandı. 3 gün yattı. Ardıç ezip suyunu içirdim. Ne bileyim ben, şaşkınlık işte. Kâr etmedi. Büsbütün yüreğini döndürdü. 3. günü biraz canlandı. Aldım yanıma. Yeniden kasabaya indirdim. Mücadele doktoru bizi tanıdı. Ne diye geldiniz sulfatacılar dedi. Aman bey dedim. Sen bir şey yok dedin ama bacın 3 gündür başını kaldırmadı. Kurban olayım. Bir muayene et de derdime derman ol. Doktor başını bile çevirmedi. Biz kan muayenesine bakarız. Kanı temiz çıktı. Üst yanına karışmam dedi. O zaman Allah bilir ya, bir yalan attım. Belediye doktoru baktı, dalağını yokladı. İlle de sıtması var diye sana yolladı dedim. Doktor ters ters yüzüme baktı. Öyleyse ateşi geldiği zaman getir de bir daha kanını alalım dedi. Ayağına düştüm. 3 saatlik dağda otururuz dedim. Yangın olunca yattığı yerden başını doğrultamıyor. Buraya nasıl gelir? Yerinden kalktı, üstümüze yürüdü, tepine tepine bağırdı. Ne laf anlamaz hüdük şeylersiniz siz dedi. Kanun var, nizam var. Size yol gösteriyoruz. Dağda kafa tutuyorsunuz. Defolun şuradan. Ak gömlekli hademeyi çağırdı. At şu miskinleri dışarı dedi. Dışarı çıkınca kız Aliye dedim. Yat şu kapının dibine. Domuzun sıtması neredeyse gelir. Hemen içeri varır kanını aldırırız. Duvarın dibine çöktük. Akşamacak bekledik. Daha ortalık kararmadan doktor çıktı. Hademe kapıyı kilitlerken, hemşire doktorun evi nerededir diye sordum. Adam ne yapışkan şeylermiş bunlar diye bir yüzümüze baktı. Doktorun evi yok, bekardır. Gece yatmaya buraya gelir dedi. Daha iyi ya dedim. Biz de bekleriz. Gün kavuşurken Aliye'nin sıtması bastırdı. Yanıyorum Mustafa, yanıyorum diye inledi. Hemen oraya taşların üstüne yatırdım. Başını dizime aldım. Bekledim de bekledim. Gavurun doktoru gelemedi. Kız yandı, tere battı, yeniden yandı. Doktor yatmaya gelmedi. Ta gece yarısı iki yanına devrile devrile yolun başından söküldü. Amanın sarhoş olmuş, kanalırken kızın bir yanını kesmeye ola diye aklımdan geçti. Şeytan dedi ki şu sarhoş halinde vur başına odunu gebersin. Ama ne dersin, Aliye'nin dermanı onun elinde. Kapıya gelince bir türlü anahtar deliğini bulamadı. Seyirttim, kapıyı açtım. Önünde selam durdum. Doktor bey, hastam kapının önünde, sıtmadan yanıyor. Hadi şunun kanını alıver dedim. Gök gözlerini üstüme dikti. Yüzüme doğru bir geğirdi. Ondan sonra aman anam bir bağırmaya başladı. Mahalleli uyanıp pencerelerden dışarı sarktı. Yine mi siz? Gece yarısı bile sizden rahat yok mu? Allah'ın gündüzünü gözünüz görmüyor mu? İş zamanında sizinle uğraştığımız yetmiyor mu? Nankör herifler, saygısız herifler diye ortalığı ayağa kaldırdı. İçeri girip kapıyı yüzüme kapayıverdi. Öte yandan gürültüye gelen bir bekçi de bizi oradan kovdu. Aliye'yi sırtlayıp kasabanın dışına getirttim. Zeytinliklerden birinin altına, kıralı otların üstüne bırakıverdim. Eh bey, artık bundan sonra o doktorun yanına varmadım dersin ya. Çünkü insan olan bir daha oraya gitmez. Ama ben gittim. Bak, fukara kızcağız gün günden eridi. Ölüp gidiverecek. Bu gittikten sonra ben tarlayı zeytinini deyim. Ahdım olsun, evi kazmayla yıkar, bahçeyi dağıtır, kuyuyu yeniden doldurur, dikmeleri birer birer söker, başımı alıp giderim. Uzatmayalım. 5-10 gün bunu evde yatırdım. Kasabadan tanesi 10 kuruşa 5-10 tane sulfata aldım, içirdim. Hani faydasını da gördü. Ben de bu aralık ekini kaldırdım, bahçeyi belledim ama sulfatalar tükenince sıtma geri geldi. Ben de her gün 30-40 kuruş verip sulfata alacak hal mi var? Olsa da aradığın zaman bulunmuyor ki. Neyse, bir gün Aliye bana dedi ki, Mustafa, bugünlerde sıtma bana öğlenleri geliyor. Sabahtan kasabaya inelim. Ateş basınca orada oluruz. İşte bu sabah kalktık gittik. Mücadelenin kapısına varıp oturduk. Akşamacak bekledik. Ama domuzun sıtması gelmedi. O da bize düşman. Zaten dost olsa bizi gelip bulur muydu? Doktor şapkasını giyip gidene kadar ateşi gelmedi. Kalktık gerisin geri dönerdik yola. Şu bayırın altında yakaladı. Eve varmamızı bile beklemedi. Sırtımı alıp çıkarayım dedim. Buraya kadar getirdim. Kuş gibi çocuk ama yol çetin, dermanım kalmadı. Mustafa sustu ve önüne baktı. Ortalık büsbütün kararmış, yıldızlar gökyüzünü doldurmuştu. Fakat ben yerde yatan kadının çıplak ayaklarının titrediğini fark ediyordum. Zavallı yabancı bir erkeğe duyurmamak için inlemesini bile zapt etmeye çalışıyor, açık ağzından ıslık gibi sesler çıkararak hızlı hızlı soluyordu. "Hadi sana yardım edeyim de eve kadar götüreyim," dedim. "Zahmet etme bey, ben dinlendim, kendim götürürüm. Ne kaldı ki?" Onu herhangi bir yardımda bulunmak için düşünüyor, bir şey bulamıyordum. Bu kasabada gelir geçer olarak oturduğum için doktoru tanımıyordum. Bir şeyler yapamamanın verdiği acılıkla yerimden kalktım. Birdenbire aklıma bir çare geldi. "Bana bak Mustafa," dedim. "Sen şimdi bir yerden küçük bir cam parçası bul. İyice temizle. Sonra karına nöbet geldiği zaman bir toplu iğneyle şehadet parmağının ucunu azıcık del. Çıkan kanı camın üstüne sür. Onu doktora götür." Mustafa inanmayan gözlerle beni süzdü. "Olur mu ki?" "Neden olmasın? Sıtmalı kanda herhalde mikrop bulunur. Bunu görünce de sana sulfata verirler." "Mustafa, baş üstüne beyim," dedi. Fakat ben onun sesinden, "Bakalım bir kere de senin dediğini deneyelim," demek istediğini anladım. Kasabaya 3 saatlik yolum vardı. Daha geç kalmak istemiyordum. Onları bulundukları yerde bırakarak bayır aşağı yürüdüm. 2 gün sonra akşam üzeri Mustafa'ya kasabanın çarşısında rastladım. Ağır ağır yürüyor, dalgın gözlerle elindeki bir şeye bakıyordu. Yanına sokuldum. "Ne oldu Mustafa?" dedim. Evvela tanıyamadı. Uzun uzun süzdü, sonra hatırlar gibi oldu. "Sen o dağda gördüğümüz beysin, tanıdım," dedi. "Ne yaptın?" "Dediğini yaptım beyim," diye acı acı güldü. "Doktora camı götürdüm. Sıtması üstündeyken parmağını delip kanını bulaştırdığımı söyledim. Yerinden kalktı üstüme yürüdü. Ulan kim bilir hangi sıtmanın kanını aldınız da bana yutturmak istiyorsunuz. Benden dalavereyle sulfata koparmaya kalkıyorsun ha. Çabuk arabanı çek, yoksa şimdi seni polise teslim ederim," diye bağırdı. Ak gömlekli hademe de beni kolumdan tuttuğu gibi dışarı attı. Elindeki camı hızla yere çaldı. Kırıklarının üzerine çıplak ayaklarıyla basarak, başka bir tek kelime bile söylemeden ve yüzüme bakmadan yürüdü gitti. Gözlerim uzun zaman onun sırtına takılıp kaldı. Sonra dönüp yoluma devam ettim. Sıtma mücadelesinin önünden geçerken sarışın, mavi gözlü, ince bıyıklı ve iri gözlüklü genç doktorun dispanserin kapısını kilitleyen hademeye sinirli sinirli homurdandığını duydum. "Sana kaç defadır söylüyorum," diyordu. "Sokma bu herifleri benim yanıma. Dışarıda kinnin pahalı satıldığını duyunca hepsi sıtmalı kesiliyorlar. Ben bilirim bu köylerin ne yalancı mahluklar olduğunu." 1942 Hasan boğuldu. Kaz Dağı'nın Adalar Denizi'ne bakan yamaçlarından birindeki bir yörük obasına gidip 4-5 gün kalacaktım. Edremit pazarına çıra ve bal satmaya geldiği zamanlar ahbap olduğum ve devlet kapısında birkaç ufak işine yardım ettiğim uzun boylu, aksakallı bir yörük beni davet etmiş. "Çadırda yatmaya gözün tutarsa buyur, taze bal yersin, kana kana acı su içersin," demişti. Ben ona bir daha kasabaya indiği zaman yanına katılıp geleceğimi söylediğim halde sıcak, rüzgarsız bir günün sabahında aklıma esiverince yalnız başına yola düzülmüştüm. Yerini aşağı yukarı bildiğim obaya uğradığım köylerde sonra sonra öğleye kadar varacağımı umuyordum. Yüzlerce, belki binlerce senelik zeytin ağaçlarının arasında uzanan çukur, iki yanı böğürtlen ve hayırtlarla örülü yolda ağır ağır yürüyordum. Arkamdan yükselen güneş gölgemi araba izlerinin karımları üzerine serip uzaklara doğru götürüyor, deniz tarafından yüzüme doğru esen hafif fakat serin bir bahar rüzgarı kasabadan uzaklaştığımı hatırlatıyordu. Kırağı yemiş toprak ve taze çimen kokusu etrafa kaplamıştı. Tarla kuşlarıyla serçeler ötüşe ötüşe ağaçtan ağaca sıçrıyor, güneşin vurduğu yerlerden dalgalı bir bu yükseliyordu. Kaz Dağı'nın eteklerindeki zeytinli köyünün bahçesi salkım söğütlerle gölgelenmiş havuzlu kahvesinde bir çay içip yüksek obanın yolunu sordum. Kahveci, "Hiç oraya varmadım ama bildiğime göre Bey Obası'nın geçtikten sonra Kızılkeçili Deresi boyunca dağa vuracaksın. Patlakların yanına gelince soldaki bayra tırmanıp yerle de bir kurşun atımı gideceksin," dedi. Ne Bey Obası'ndan ne de patlaklardan haberim olmadığı için adamcağız yüzüne garip garip bakmış olmalıyım ki güldü ve ilave etti. "Yabancı adamın tek başına gideceği yer değil orası efendi. Dağlarda ormanlarda yolunu sapıtıverirsin." "Yok canım, sonra sonra bulurum." "Kime soracaksın? Beyobası'nı geçtikten sonra insan göremezsin ki." Cevap vermedim. Kahveci fincanı götürdü. Ben acaba Edremit'e dönsem de bizim koca sakallı İsmail babayı beklesem mi derken tekrar geldim.
İşin rast gidiyor efendi dedi. Yüksek Öpa'ya giden biri var. Sen de yanına katıl.
Hemen kalktım. Kahvenin önünde yüzü güneşten yanmış, ince saç örgüleri sırtına dökülmüş, kanarya sarısı üç etekli giymiş bir yörük karısı vardı.
Kahveci,
Hacer kız, efendi sizin obada koca İsmail Baba'ya misafir gidecekmiş. Götürüver, dedi.
Kadın yüzüme üstün körü bir göz attıktan sonra, hadi yürü, emrini verdi.
Yüzünü bana çevirdiği sırada bu yörük karısının henüz 18-20 yaşlarında bir koz olduğunu fark edip şaştım. O daima birkaç adım önde, ben arkasından yetişmeye çalışarak yola koyulduk. Kahveci gülümseyerek arkamızdan bakıyordu. Köyün dışına çıkıp zeytinlikler arasında dalınca Hacer sarı entarisinin eteklerini toplayıp beline soktu. Alçak topuklu, kalın rugan ayakkabılarını çıkarıp heybesine koydu. Toprak üzerinde çıplak tabanlarının izini bırakarak yürümeye başladı. Başındaki ince, oyalı yazmanın altında küçük bir bal kutusu gibi kabaran altın fesi, her adımda hafifçe titriyor, uzun boyu heybenin ağırlığıyla azıcık öne eğiliyordu. Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürüdük. Birkaç meyve ağacının arasına serpilmiş 5-10 evden ibaret bey obasını, biraz sonra da ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değirmenini geçtik. Artık zeytinler bitmiş, çam ormanları başlamıştı. Güneşi vurmayan, gölgeli loş bir boğaza iniyorduk. Karşımızda alabildiğine dik bir dağ yükseliyor, onun henüz gözümüzden saklı bulunan eteklerinden doğru coşkun akan bir derinin uğultusu geliyordu. Hacer kız bir aralık başını çevirdi. ''Dere boyundan gideceğiz, suyu fazladır, bastığın yere mukayyet ol.'' dedi. Kayalar arasındaki dik ve dar bir patikadan inince Kızıl Keçili Deresi'yle karşılaştık. İki sırtın birleştiği dar boğazda kayadan kayaya atlayarak köpüren sular kulakları dolduran büyük bir gürültü çıkarıyorlardı. Suyun kenarındaki dar yolda çok kere taştan taşa atlayarak yürümeye başladık. Kah derinin kıyısına kadar iniyor, kah tekrar sırta tırmanarak beyaz köpüklü çağlayanlara yüksekten bakıyorduk. Boğaz gittikçe darlaşıyor, iki yanda dimdik yükselen kayaların yarıkları arasında fırlayan kocaman çam ağaçları yan yatmış bir halde boşluğa uzanıyordu. Suların yalayıp parlattığı taşlarda çıplak ayaklarıyla seken Hacer'e yetişmek için güçlük çekiyordum. Dağdan yuvarlanıp derinin yolunu kapayan